Ayrım 10.
Siddhartha ne diyeceğini bilemeyerek gözlerini yere indirdi. Usulcacık sordu. Peki ne yapmalıyım sence? Vasudeva. Kente al götür onu. Annesinin evine götür. Uşaklar, hizmetçiler evdedir henüz. Onlara götür. Baktın ki evde kimseleri bulamadın. Bir öğretmene götür onu. Bir şeyler öğrenmesi için değil, başka olanların kızların arasına karışması, kendi dünyasının içinde yaşaması için. Hiç düşünmedin mi bunu yapmayı? Benim içimi okuyorsun dedi Siddhartha üzgün. Sık sık düşündüm. Ama söyle zaten katı kalpli böyle bir çocuğu nasıl bu dünyanın içine salabilirim? Şehvet düşkünü biri olup çıkmayacak mı bu dünyada? Haz ve güç uğrunda kendini harcamayacak mı? Babasının tüm hatalarını kendisi de tekrarlamayacak, belki büsbütün sansaraya dalıp mahvolmayacak mı? Kayıkçı Vasudeva'nın gülümsemesi ışıl ışıl parıldadı. Siddhartha'nın kolunu hafifçe tutarak şöyle dedi. Irmağa sor bunu dostum. Onun nasıl buna güldüğünü dinle. Vaktiyle işlediğin bu dalalıkları, oğlunu bunlardan sakınmak için mi işlediğine inanıyorsun? Hem oğlunu sansaraya karşı koruyabilir misin? Nasıl yapabilirsin bunu? Öğreterek mi? Duayla? Tapınmayla mı? Uyararak mı? Sevgili dostum, o öyküyü tümüyle unuttun mu? Brahman oğlu Siddhartha'nın öğretici öyküsünü. Bir zaman burada bana anlattığın yaşam öyküsünü. Kim Samana Siddhartha'yı sansaradan korudu? Günahtan, açgözlülükten, budalalıktan korudu onu. Babasının dindarlığı, öğretmenlerin uyarıları, kendi bilgisi, kendi arayışları koruyabildi mi? Hangi baba, hangi öğretmen yaşamını yaşamaktan, yaşamla kendini pisletmekten, bizzat günahlara girmekten, bizzat o acı içti içmekten, kendi yolunu kendisi bulmaktan alıkoyabildi mi Siddhartha'yı? Sanıyor musun ki sevgili dostum bu yolu yürümekten belki esirgenen biri olabilir? Sevgili oğlum bundan esirgenir sanıyorsun belki. Çünkü onu seviyorsun. Acı ve üzüntüden, düş kırıklıklarından esirgemek istiyorsun onu. Ne var ki onun için tekrar tekrar ölüp dirilsen bile yine de yazgısının en küçük bir parçasını koparıp alamazsın kendisinden. Vasudeva'nın o güne dek bu kadar söz çıkmamıştı ağzından. Siddhartha yürekten teşekkür etti kendisine. Üzgün üzgün yürüyüp kulübeden içeri girdi. Uzun zaman uyuyamadı. Vasudeva kendisinin önceden düşünmediği, bilmediği hiçbir şey söylememişti. Ama bildiği şeyler yapabileceği şeyler değildi. Oğluna sevgisi daha güçlüydü bilgisinden. Ona karşı şefkati daha güçlü, onu kaybetme korkusu daha güçlüydü. Şimdiye kadar böylesine gönül verdiği bir başka şey olmuş muydu? Böylesine derinden sevmiş miydi bir başkasını? Böylesine kör bir sevgiyle, böylesine acı çekerek, boşu boşuna ama yine de mutlu. Siddhartha dostunun öğüdünü tutamadı. Elden çıkaramadı oğlunu. Oğlunun kendisini sultası altında bulundurmasını, oğlunun kendisini hor görmesini sineye çekti. Sustu ve bekledi. Tatlı dil ve güler yüzlülüğün suskun savaşına, sessiz savur mücadelesine her gün yeniden koyuldu. Vasudeva da susuyor ve bekliyordu. Dostlukla, bilerek, katlanarak, sabır konusunda ikisinin de üzerine yoktu. Bir gün oğlunun yüzünde annesi Kamala'yı pek anımsadan bir ifadeyle karşılaşan Siddhartha'nın aklına bir söz geldi. Kamala'nın çok zaman önce gençlik günlerinde bir ara kendisine söylediği bir söz. Sen sevemezsin demişti Kamala ve Siddhartha da ona hak vermişti. Kendini bir yıldıza, çocuk insanları ise düşen yapraklara benzetmiş ama yine de Kamala'nın o sözünde bir suçlama sezmişti. Gerçekten de bir başka insana gönlünü tümüyle kaptıramamış, kendini o insana tümüyle verememiş, kendini unutamamış, bir başkası için duyacağı sevgiden çılgınca davranışlara kalkışmamıştı. Asla üstesinden gelememişti bunun. Bu da bir zamanki görüşüne göre kendisiyle çocuk insanlar arasındaki büyük ayrımdı. Ama şimdi oğlu yanında bulunduğundan beri Siddhartha'nın kendisi düpedüz çocuk insanlardan biri olup çıkmıştı. Bir insan için acı çeken, bir insanı seven, Bir sevgide kendisini yitiren, sevgi yüzünden aptalın biri kesilen bir çocuk insan. Kendisi de şimdi hayli geç olarak ve hayatında ilk kez bu alabildiğine güçlü ve garip tutkuyu hissediyor, bu tutkudan dolayı acı çekiyor, fena halde acı çekiyordu. Ama yine de mutluydu, yeni bir şey gelip katılmıştı yaşamına, yeni bir şeyle yaşamı zenginleşmişti. Bu sevginin, oğluna karşı körü körüne duyduğu bu sevginin, bir tutku, hayli insanca bir şey sayılacağını, sansara olduğunu, bulanık bir pınar, karanlık bir su olduğunu seziyordu kuşkusuz. Ama yine de öyle hissediyordu ki, değersiz denemezdi bunun için, zorunlu bir şeydi. Kendi varlığından kaynaklanmaktaydı. Bu hazzın da kefaretinin ödenmesi, bu acıların da yaşanması, bu deliliklerin de yapılması gerekiyordu. Bir yandan oğlu babasının kendisi uğruna delice davranmasına engel olmuyor, sevgisini kazanmak için babasının uğraşıp didinmesine göz yumuyor, kaprisleri karşısında babasının küçülmesine aldırmıyordu. Bu babada hayranlığını uyandıran ya da onu korkutan hiçbir şey yoktu. İyi bir insandı bu baba. Bulunmaz bir insan, iyi yürekli ve yumuşak kalpli bir kişi. Belki çok dindar bir adamdı, belki de bir ermiş. Bütün bunlar oğlanın gönlünü kazanmaya elverişsiz özelliklerdi. Sıkıcı bir babaydı bu. Sefil kulübesine kendisini hapsetmiş bırakmıyordu. Sıkıcı bir babaydı bu. Kendisinin her huysuzluğunu gülümsemeyle, her aşağılamasını güler yüzle, her kötülüğünü iyilikle karşılaması, bu kocamış sinsi herifin iğrenç mi iğrenç bir hilesiydi. Babası bağırıp çağırsa, kötü davransa daha çok hoşuna gidecekti. Derken bir gün geldi. Küçük Siddhartha babasının yüzüne karşı söyledi düşündüklerini. Açıktan açığa ona cephe aldı. Babası ona bir iş buyurmuş, çalı çırpı toplamasını istemişti. Ama oğlan kulübeden dışarı adımını atmamış, inat edip ateş püskürerek olduğu yerde kalmış, ayaklarıyla yeri dövmüş, yumruklarını sıkmış, kin ve nefretini olanca gücüyle babasının yüzüne haykırmıştı. Ağzından köpükler saçarak, "Kendin git topla çalı çırpını," diye bağırmıştı. "Ben senin uşağın değilim. Biliyorum beni dövmüyorsun, göze alamıyorsun çünkü. Biliyorum dindarlığınla ve hoşgörünle beni sürekli cezalandırmak, beni aşağılamak istiyorsun. Ben de senin gibi olayım istiyorsun. Senin gibi dindar, senin gibi yumuşak kalpli, ayrıca senin kadar bilge. Ama işte söylüyorum, senin gibi olmaktansa bir soyguncu, bir katil olup cehenneme giderim daha iyi. Yeter ki acı çektireyim sana. Senden nefret ediyorum. Sen benim babam değilsin. İstersen 100.000 defa annemin aşığı ol." Öfke ve hırsından içi içine sığmıyordu oğlanın. Kaba ve ağza alınmayacak yüzlerce sözle babasına veriştirdi. Sonra koşup gitti kulübeden, ancak akşama doğru dönüp geldi. Ertesi sabah da ortalardan kayboldu. Ayrıca iki renkli kamıştan örülmüş olup müşterilerce verilen bakır ve gümüş paraların saklandığı küçük bir sepet de kayıplara karışmıştı. Kayık da yerinde yoktu. Siddhartha onu ırmağın karşı kıyısında gördü. Oğlan kaçıp gitmişti. Oğlandan dünkü aşağılayıcı sözleri işitmesinden bu yana perişan durumda titreyip duran Siddhartha, "Peşine düşmem gerekiyor," dedi. "Yalnız başına ormandan geçemez, ölür kalır orada. Bir sal yapmalıyız Vasudeva, sal yapıp ırmaktan karşıya geçmeliyiz." "Bir sal yapacağız," dedi Vasudeva. "Oğlanın karşıya götürdüğü sandalı alıp yerine getireceğiz buraya. Ama oğlanı koy ver gitsin en iyisi. Çocuk sayılmaz artık. Başının çaresine bakabilir. Kentin yolunu arayıp bulur. Sonra haklı olan, unutma bunu. Senin yapman gerekip de yapmadığını yapıyor. Kendi işini kendi görüyor. Kendi yoluna gidiyor. Ah Siddhartha, acı çektiğini biliyorum senin ama insanın gülmeden duramayacağı, senin de çok geçmeden gülüp geçeceğin acılar bunlar." Siddhartha cevap vermedi. Baltayı çoktan almıştı eline. Bambu kamışlarından bir sal çatmaya koyuldu. Vasudeva da yardım etti kendisine. Ottan iplerle kamışları birbirine tutturdu. Sonra sala atlayıp yola koyuldular. Akıntı bir hayli uzaklara sürükledi salı. Karşı sahile varınca ırmaktan salı çektiler dışarı. "Ne diye baltayı aldın yanına?" diye sordu Siddhartha. "Kayığımızın küreği bakarsın kaybolmuştur." Ama Siddhartha dostunun kafasından geçenleri biliyordu. Oğlan kendilerinden intikam almak ya da onların peşine düşmelerini önlemek için küreyi kaldırıp atmış ya da kırıp parçalamıştır diye düşünmüştü dostu. Ve gerçekten kayıkta kürek falan göremediler. Vasudeva kayığın tabanını göstererek gülümsedi dostuna. Adeta şöyle der gibiydi. Oğlum sana ne söylemek istiyor anlamıyor musun? Peşine düşmemizi istemediğini görmüyor musun? Ama Vasudeva sözle söylemedi bunları. Hemen yeni bir kürek yapmaya koyuldu. Siddhartha ise dostuna veda etti. Kaçıp giden oğlunu aramaya çıktı. Vasudeva alıkoymadı kendisini. Uzun süre ormanda yol tepen Siddhartha aramalarının boşuna olduğunu düşündü derken. Ya oğlanın çoktan ormanı geçip kente vardığını ya da henüz yoldaysa kendisinden saklanıp gizlendiğini geçirdi kafasından. Biraz daha düşününce aslında oğlu için tasalanmadığı sonucuna vardı. İçten içe biliyordu ki ne oğlunun başına bir hal gelmişti ne de ormanda onun için bir tehlike söz konusuydu. Öyleyken durmadan seyirtiyor ama onu kurtarmak için değil, yalnızca onu bir kez daha görmek için yapıyordu bunu ve koşa koşa kentin önüne kadar geldi. Kente yakın bir yerde geniş caddeye varınca durdu. Bir zaman Kamala'nın olan, bir zaman Kamala'yı Tahtirevan'da ilk kez gördüğü güzelim koruluğun girişiydi durduğu yer. Bir zamanki yaşantı yeniden canlandı içinde. Kendini bir zaman orada dikilirken gördü. Genç, sakallı, neredeyse çıplak bir saman olarak, saçı toz toprağa bulanmış, uzun zaman koruluğun girişinde dikildi. Açık kapıdan, koruluktan içeri baktı, sarı cübbeli keşişlerin güzelim ağaçlar altında gezinip dolaştığını gördü. Uzun zaman dikildi oracıkta. Düşüncelere dalarak, hayalinde canlanan görüntüleri seyrederek, yaşamının öyküsüne kulak vererek. Uzun zaman dikildi oracıkta, keşişlere baktı. Onların yerinde genç Siddhartha'yı, onların yerinde genç Kamala'yı ulu ağaçların altında dolaşırken gördü. Kamala'nın nasıl kendisini ağırladığı, onu ilk kez nasıl öptüğü, gözlerini geriye çevirip Brahmanlığına nasıl gururla, aynı zamanda küçümseyerek baktığı, gurur ve özlemle dünyevi yaşamını yaşamaya nasıl koyulduğu açık seçik canlandı gözlerinin önünde. Kamaswami'yi, uşakları, şölen sofralarını, zar atıp kumar oynayanları, çalgıcıları gördü. Kamala'nın kafeste beslediği kuşu gördü ayrıca. Bütün bunları bir kez daha yaşadı, bir kez daha kocayıp yorgun düştü, bir kez daha yaşadı aynı tiksintiyi, bir kez daha duydu kendini yok etme isteğini, bir kez daha kutsal om sayesinde esenliğe kavuştu. Koruluğun kapısında uzun zaman dikildikten sonra kendisini buraya kadar çekip getiren isteğin budalaca bir şey olduğunu, oğluna yardım elini uzatamayacağını, ona bağlanıp kalmasının doğru sayılamayacağını anladı Siddhartha. Kaçıp giden oğluna karşı beslediği sevgiyi derinden derine hissetti yüreğinde, bir yara gibi hissetti. Aynı zamanda içinde debelensin diye bu yaranın kendisine bağışlanmasını, onun çiçek çiçek açıp ışıldaması gerektiğini sezdi. Yaranın henüz çiçeklenmeyişi, henüz ışıldamayışı üzdü kendisini. Onu kaçıp giden oğlunun ardından çekip buralara getiren, hedefin yerini şimdi boşluk almıştı. Mahzun mahzun yere oturdu. Yüreğinde bir şeyin ölüp gittiğini duydu. Bir boşluk hissetti. Önünde bir haz, bir amaç göremez oldu. İstiraka kalmış, oturup bekledi. Bunu, bu tek şeyi ırmaktan öğrenmişti. Beklemek, sabretmek, kulak verip dinlemek. Şimdi de oturuyor ve kulak veriyordu. Yolun tozu toprağı içinde oturuyor, kendi kalbine kulak veriyor, onun nasıl yorgun ve üzgün çalıştığını duyuyor, bir ses işitmeyi bekliyordu. Pek çok saat kulak vererek oturdu. Gözlerinin önündeki görüntüler silinip gitti. Bir boşluktan içeri düşmeye başladı. Karşı koymadan düştü sürekli. Düştü önünde bir yol görmeksizin. İçindeki yaranın sızladığını işittikçe sessiz sedasız om çekti. Omla doldurdu içini. Koruluktaki keşişler onu gördü. Siddhartha'nın saatlerce yerde çömmüş oturduğunu ve saçlarında tozlar toprak biriktiğini görerek çıkıp geldi içlerinden biri. Önüne iki tane pisang meyvesi bıraktı. İhtiyar Siddhartha keşişi fark etmedi. Bu istirak durumundan bir el uyandırdı kendisini. omzuna dokunan bir el. Ve Siddhartha hemen tanıdı eli. Elin narin ve mahcup dokunuşunu tanıdı ve kendine geldi. Doğrulup kalktı ayağa, peşinden gelmiş Vasudeva'yı selamladı. Vasudeva'nın dost yüzünü, yüzdeki gülümsemelerden geçirmeyen kırışıklara, neşe dolu gözlerin içine bakar bakmaz kendisi de gülümsemeden duramadı. Derken önündeki pisang meyvelerini gördü ve eğilip aldı yerden. Birini dostu Vasudeva'ya uzattı, ötekisini kendisi yedi. Hiç konuşmaksızın Vasudeva ile ormana döndü, kulübeye, kayığa döndü. O gün olup bitenlerden hiçbiri söz etmedi. Hiçbiri oğlanın adını ağzına almadı. Hiçbiri onun kaçıp gidişine değinmedi. Hiçbiri yaradan konuşmadı. Siddhartha kulübede yatağına uzandı. Bir süre sonra bir çanak Hindistan cevizi sütüyle yanına yaklaştı Vasudeva. Ama dostunu çoktan uyumuş buldu. 10. Daha uzun bir süre sızlayıp durdu yara. Siddhartha yanında bir oğlu ya da bir kızıyla pek çok yolcuyu ırmaktan geçirdi. Her birine imrenerek baktı. Her seferinde şöyle düşündü. Bu kadar çok kişi, böyle binlerce insan bu canın mutluluğu tadıyor. Ben neden yoksun kalıyorum bundan? Kötü insanların, hırsızların, haydutların da çocukları var ve çocuklarını seviyorlar. Çocukları da onları seviyor. Yalnız ben bunun dışındayım. Artık böylesine basit düşünceler, böylesine mantıksız düşünceler geçiriyordu kafasından. Çocuk insanlara işte öylesine benzer biri olup çıkmıştı. Bundan böyle insanlara eskisinden değişik bir gözle bakıyordu. Eskisinden daha az zeki, daha az mağrur, buna karşılık daha bir sıcaklıkla, daha bir yakınlık ve ilgiyle. Irmaktan geçirdiği sıradan yolcular, çocuk insanlar, iş adamları, savaşçılar, kadınlar eskisi kadar yabancı gelmiyordu kendisine. Onları anlıyordu. Onları anlıyor, onların düşünce ve mantıkla değil, içgüdü ve isteklerce yönetilen yaşamlarını paylaşıyor, kendisini onlardan biri gibi hissediyordu. Kusursuzluk aşamasının eşiğinde bulunmasına, şu an çektiği çile, çilelerin sonuncusu olmasına karşın, bu çocuk insanlara kendi kardeşleriymiş gibi bakıyor, onların kendini beğenmişlikleri, hırs ve tamahları, onların gülünçlükleri kendisi için gülünç olmaktan çıkıyor, anlayışla karşılanabilir ve sevilmeye layık bir niteliğe bürünüyor, hatta baş tacı edilmeye değer görünüyordu. Bir annenin çocuğuna karşı duyduğu kör sevgi, kendini beğenmiş bir babanın biricik oğulcuyla körü körüne ve aptalca gururlanışı, burnu havada genç bir kadının ziynet eşyalarına tutkunluğu ve kendisine hayranlıkla bakacak erkek gözlerine körü körüne, çılgınca düşkünlüğü, bütün bu duygular, bütün bu çocukluklar, bütün bu basit, aptalca ama alabildiğine zorlu, güçlü bir dirimsellik içeren, kolay kolay pes etmeyen duygular ve açgözlü istekler Siddhartha için çocukluk olmaktan çıkmıştı artık. İnsanların bu duygular ve istekler için yaşadığını, onların uğrunda sonsuz işler başardığını, gezilere çıktığını, savaşlar yaptığını, sonsuz acılar çektiğini, sonsuz çilelere katlandığını görüyordu. Bunlar için sevebilirdi onları. Tutkularının her birinde, eylemlerinin her birinde yaşamı görüyordu. Dirimselliği, yok edilmezliği, Brahma'yı görüyordu. Kör sadakatleri, o kör güçleri ve diretkenlikleri içinde sevilmeye ve hayran kalınmaya layıktı bu insanlar. Hiç eksikleri bulunmuyordu. Bilgin ve düşünürlerde bir tek küçük şey vardı ki, ondan yoksundular yalnız. Bu da bilinçti. Tüm yaşamın birliği ve bütünlüğüne ilişkin bilinçli düşünceydi. Ve Siddhartha bazı anlar bu bilgiye, bu düşünceye fazla değer vermenin doğruluğundan kuşku duyuyor. Belki de bunun düşünce insanlarının, düşünce çocuk insanlarının bir çocuksuluğu sayılacağını geçiriyordu aklından. Dünyevi yaşam süren insanların başka bakımdan bilgilerden geri kalır yanı yoktu. Nasıl ki zorunlu olan şeyi inatla, şaşmadan yapan hayvanlar kimi anlarda insanlardan üstün görünebilirse, onlar da bilgelerden hayli üstündü. Gerçekte bilgeliğin ne olduğu, uzun arayışlarıyla neyi amaçladığı konusunda bir sezgi, Siddhartha'nın içinde yavaş yavaş tomurcuklanıyor, yavaş yavaş olgunluk kazanıyordu. Bu, her an yaşamın ortasında birlik düşüncesini düşünebilme, onu hissedebilme, ve nefesle içine çekebilme konusunda ruhta her an var olan eğilimden başka bir şey, bir yetenekten, gizli bir hünerden başka bir şey değildi. Yavaş yavaş bu sezgi Siddhartha'nın içinde tomurcuklanıyor, Vasudeva'nın yaşlı çocuk yüzünde ışıl ışıl yansıyordu. Uyum, dünyanın ezeli ve ebedi mükemmelliğinin bilinci, gülümseme, birlik. Ama yüreğindeki yara hala sızlıyor, özlemle ve acıyla oğlunu düşünüyordu Siddhartha. Oğluna karşı yüreğinde sevgi ve şefkat beslemekten geri kalmıyor, oğlunun kaybından duyduğu acının içini oyup kemirmesini sineye çekiyor, sevgi uğruna akla gelmedik çılgınlıklara kalkışıyordu. Alev kendiliğinden sönmüyordu bir türlü. Ve yaranın yine şiddetle sızladığı günlerin birinde içindeki özleme karşı duramayan Siddhartha ırmaktan geçti, karşıda kayıktan indi, oğlunu aramak üzere kentin yolunu tutacaktı. Irmak yumuşak ve usulcacık akıyordu. Havaların kurak gittiği bir mevsimdi ama ırmağın sesi bir tuhaf yankılanmaktaydı. Gülüyordu bu ses, açıkça gülüyordu. Irmak gülüyor, tiz ve duru bir sesle gülüyordu yaşlı kayıkçıya. Siddhartha durdu. Sesi daha iyi işitebilmek için suyun üzerine eğildi. Sessizce akıp giden suda yansıyan yüzünü gördü ve bu yüzde bir şey vardı. Unutulmuş bir şeyi anımsatıyordu kendisini. Düşündü ve buldu ne olduğunu. Bu yüz, bir zaman tanıdığı, sevdiği ve beri yandan korktuğu bir başka yüze, Brahman babasının yüzüne benziyordu. Ve anımsadı Siddhartha. Çok zaman önce henüz bir delikanlıyken çilekeşlerin arasına karışmasına izin vermeye zorlamıştı babasını. Ona veda edip ayrılmış ve bir daha da eve dönmemişti. Şimdi onun kendi oğlu için katlandığı acıya babası da o zaman kendisi için katlanmamış mıydı? Çoktan ölmemiş miydi babası tek başına oğlunu bir daha göremeden? Aynı yazgı kendisini de beklemiyor muydu? Bu yineleniş, uğursuz bir çember içinde bu dönüp durma, bir komedi, tuhaf ve aptalca bir şey değil miydi? Irmak gülüyordu. Evet, öyleydi. Sonuna kadar çekilmemiş ve çözüme kavuşturulmamış çileler dönüp geliyor, boyuna aynı çileler çekiliyordu. Siddhartha yeniden kayığa binip döndü kulübeye. Babasını düşünerek, oğlunu düşünerek, ırmağın alayına konu olmuş, kendi kendisiyle kavgalı, umutsuzluğa kapılmanın eşiğinde, kendisine ve bütün dünyaya ırmakla birlikte gülmeye dünden hazır.